Merhaba, ben Yusuf. Nina Nartre'ye podcastine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Computer Simulation of Liquids, Michael P. Allen ve Dominic J. Tillesley tarafından yazılmış, sıvıların bilgisayar ortamında modellenmesine yönelik kapsamlı bir bilimsel ders kitabıdır. İkinci baskısı, BQRA yılında yayınlanan eser. Yoğun madde fiziği ile fiziksel kimyanın temel araçları olan moleküler dinamik ve Monte Carlo yöntemlerini hem kuramsal hem uygulamalı biçimde ele alır. Kitabın amacı, yalnızca hazır bir simülasyon paketini çalıştırmayı öğretmek değildir, bir modelin hangi fiziksel varsayımlara dayandığını. Programın bu modeli nasıl hesapladığını ve üretilen verinin ne ölçüde güvenilir, yorumlanabileceğini açıklamaktır. İstatistiksel mekanik, algoritmalar, uzun menzilli kuvvetler, paralel hesaplama ve veri analizi bu çerçevenin ana parçalarıdır. Polimerlerden kolloidal süspansiyonlara, sıvı kristallerden biyolojik zarlara kadar farklı akışkan sistemlerin incelenmesinde kullanılan yöntemlere odaklanır. Fortran ve Python örnekleri, matematiksel anlatımı hesaplama pratiğiyle doğrudan bağlar. Bu nedenle kitap, simülasyonu deney ve kuram arasında çalışan ölçülebilir bir araştırma aracı olarak konumlandırır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak istatistiksel mekanik tek bir hesaplamayı fiziksel ölçüme bağlar. Kitabın temel dayanağı, bilgisayarın ürettiği mikroskobik parçacık konumları ve hızları ile laboratuvarda ölçülen basınç enerji. Sıcaklık ve yapı özellikleri arasındaki ilişkiyi kuran istatistiksel mekaniktir. Bir sıvıyı oluşturan atom ya da moleküllerin her anki tam durumunu bilmek tek başına yeterli değildir. Araştırmacının asıl ihtiyacı, çok sayıdaki olası durum üzerinden hesaplanan ortalama büyüklüklerdir. Allen ve Tillesley, bu nedenle topluluk kavramını simülasyonun merkezine yerleştirir. Sabit parçacık sayısı, hacim ve sıcaklık gibi koşullarda hangi niceliklerin örneklendiği sonuçların fiziksel anlamını belirler. Bu yaklaşım, bir algoritmanın doğru görünüp yanlış fiziksel soruya cevap vermesi riskini azaltır. Kitap ayrıca dengeye ulaşma, örnekleme süresi ve sonlu sistem boyutu gibi konuların önemini gösterir. Simülasyonda binlerce adım hesaplamak, otomatik olarak güvenilir ortalama elde edildiği anlamına gelmez. Başlangıç koşullarının etkisinin kaybolması, yeterli sayıda bağımsız yapılandırmanın alınması ve belirsizliğin hesaplanması gerekir. Bu bölümün değeri, sayısal çıktıları fiziksel bir gözleme dönüştüren kavramsal disiplini sağlamasıdır. Böylece okuyucu bir yoğunluk grafiğinin ya da enerji ortalamasının hangi varsayımlar altında anlam taşıdığını değerlendirebilir. İkinci olarak, moleküler dinamik, kuvvetlerden zaman içindeki hareketi üretir, moleküler dinamik yöntemi. Parçacıklar arasındaki etkileşimlerden doğan kuvvetleri kullanarak Newton hareket denklemlerini sayısal olarak çözer. Kitapta bu yöntem, sıvının yalnızca denge yapısını değil, zamanla değişen davranışını incelemenin temel yolu olarak sunulur. Parçacıkların konumları ve hızları küçük zaman aralıklarında güncellenir, böylece yörüngelerden difüzyon. Hız korelasyonları ve taşıma davranışları gibi dinamik özellikler çıkarılabilir, ancak sayısal entegrasyon görünenden daha hassas bir iştir. Zaman adımı fazla büyük seçilirse enerji korunumu bozulabilir, ve fiziksel olmayan hareketler ortaya çıkabilir. Çok küçük seçildiğinde ise hesaplama maliyeti gereksiz biçimde artar. Kitap bu dengeyi algoritmaların kararlılığı ve hata denetimi üzerinden ele alır. Sınır koşulları da özellikle önemlidir. Küçük bir hesaplama kutusundaki sıvının sonsuz bir malzemeyi temsil edebilmesi için periyodik sınır koşulları kullanılır. Böylece kutudan çıkan parçacık karşı taraftan girer ve yapay yüzey etkileri azaltılır. Sıcaklık ya da basınç kontrolü için kullanılan yöntemler de yalnızca teknik eklentiler değildir, incelenen termodinamik topluluğu belirler. Kitabın yaklaşımı. Moleküler dinamiği, kara kutu bir hesaplama olarak değil, fizik yasaları, sayısal hata ve fiziksel yorumun birlikte yönetildiği bir yöntem olarak öğretmesidir. Üçüncü olarak, Monte Carlo yöntemleri, olasılıksal örneklemeyle denge özelliklerini hesaplar Monte Carlo yöntemleri. Moleküler dinamikten farklı olarak parçacıkların gerçek zamandaki hareketini izlemek zorunda değildir. Bunun yerine tanımlanan termodinamik koşullara uygun yapılandırmaları olasılıksal kurallarla seçer. Kitap, bu farkın yöntem seçimi açısından belirleyici olduğunu açık biçimde ortaya koyar. denge enerjisi, basınç, yoğunluk dağılımı veya yapısal korelasyonlar hedefleniyorsa, Monte Carlo çoğu durumda etkili bir örnekleme aracı olabilir. Bir parçacığın yerini değiştirme, molekülü döndürme ya da hacmi değiştirme gibi öneriler oluşturulur. Önerinin kabul edilip edilmeyeceği, sistemin enerjisindeki değişime ve hedef topluluğun olasılık dağılımına bağlıdır. Bu kabul ret mantığı, hesaplamanın arzu edilen fiziksel dağılıma yönelmesini sağlar. Yine de yöntem, rastgele önerilerden ibaret değildir. Çok küçük hamleler yüksek kabul oranı sağlasa bile yapılandırma uzayında yavaş ilerler. Çok büyük hamleler ise sık reddedilir. Bu nedenle hamle büyüklüklerinin ayarlanması, örnekleme verimi için somut bir teknik konudur. Kitap, farklı topluluklarda parçacık sayısı ve hacim değişimlerinin nasıl kullanılabildiğini de ele alır. Böylece okuyucu, Monte Carlo'yu sadece hesaplama kolaylığı için değil, fiziksel sorunun türüne uygun bir istatistiksel örnekleme stratejisi olarak değerlendirebilir. Dördüncü olarak, uzun menzilli kuvvetler ve paralel hesaplama, gerçekçi modellemenin teknik sınırlarını belirler. Sıvı simülasyonlarında temel güçlüklerden biri, parçacık sayısı büyüdükçe hesaplama yükünün hızla artmasıdır. Özellikle elektrik yüklü sistemlerde Coulomb etkileşimleri uzun menzillidir ve yalnızca yakın komşuları hesaba katmak fiziksel doğruluğu zedeleyebilir. Kitap, uzun menzilli kuvvetlerin ele alınmasını ayrı bir teknik mesele olarak işler. Kesme uzaklıkları, periyodik görüntüler ve Ewald toplamı gibi yaklaşımlar hesaplamayı uygulanabilir tutarken ihmal edilen etkinin denetlenmesine yardım eder. Buradaki ana ders, hız kazanmak adına yapılan her sadeleştirmenin sonuçlar üzerindeki etkisinin sınanması gerektiğidir. Örneğin kısa menzilli bir potansiyeli belirli uzaklıkta kesmek, enerji ve basınç hesaplarını değiştirebilir. Bu yüzden düzeltmelerin, kutu boyutunun ve seçilen algoritmanın birlikte değerlendirilmesi gerekir. Kitabın ikinci baskısı paralel simülasyona da yer verir. Büyük sistemleri ya da uzun hesaplama sürelerini tek işlemciyle yürütmenin sınırlı olduğu koşullarda iş yükünün işlemciler arasında bölünmesi önem kazanır. Fakat paralelleştirme sadece daha çok donanım kullanmak değildir. Parçacıkların ya da uzayın paylaşılması, işlemciler arası iletişim ve hesaplama dengesinin korunması gerekir. Bu başlık, fiziksel modelleme ile bilgisayar mimarisinin modern simülasyonda birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini gösterir. Son olarak yapı ve dinamik analizi. Ham simülasyon verisini sınanabilir sonuca dönüştürür. Bir simülasyonun sonunda elde edilen konum ve hız dosyaları henüz bilimsel sonuç sayılmaz. Kitap, sonuçların nasıl analiz edilmesi gerektiğini yöntemlerin kendisi kadar önemli görür. Sıvının yerel düzeni, çift dağılım fonksiyonu gibi yapısal ölçülerle incelenebilir. Bu tür ölçüler, belirli bir uzaklıkta ikinci bir parçacık bulma olasılığını ideal bir dağılımla karşılaştırarak kısa menzilli düzeni görünür kılar. Dinamik tarafta ise ortalama karesel yer değiştirme ve zaman korelasyon fonksiyonları. Parçacıkların ne kadar hızlı yayıldığını veya başlangıç hareket bilgisinin ne ölçüde koruduğunu anlamaya yardım eder. Bu analizler, simülasyonun polimer, yel, cam, kolloid, sıvı kristal ya da biyolojik zar gibi farklı yoğun madde sistemlerine uygulanabilmesinin temelidir. Bununla birlikte kitap, bir modelin kapsamını dolaylı biçimde hatırlatır. Basitleştirilmiş etkileşim potansiyeliyle yapılan hesaplama, gerçek malzemenin tüm kimyasal ayrıntılarını kendiliğinden içermez. Deneysel verilerle karşılaştırma, model parametrelerinin seçimi ve istatistiksel hata tahmini bu nedenle zorunludur. Birden ardışık alınan verilerin bağımsız olmaması da belirsizlikleri olduğundan küçük gösterebilir. Eserin Fortran ve Python örnekleri, analiz aşamasını soyut formüllerden çıkarıp uygulanabilir iş akışına bağlar. Okuyucu böylece veri üretmenin doğru sonuç çıkarmaktan farklı olduğunu kavrar. Sonuç olarak Computer Simulation of Liquids. Moleküler simülasyona ciddi ve sistematik biçimde başlamak isteyen lisansüstü öğrenciler, araştırmacılar ve hesaplamalı fizik, kimya ya da malzeme bilimi çalışanları için özellikle uygundur. Temel programlama bilgisi bulunan okur. Kitaptaki Fortran ve Python örnekleri sayesinde denklemlerin çalışan algoritmalara nasıl dönüştüğünü daha doğrudan görebilir. Buna karşılık eser, yalnızca kod kopyalayıp hazır sonuç almak isteyenler için hızlı bir yazılım kullanım kılavuzu değildir. Okurdan istatistiksel mekanik, sayısal yöntem ve veri yorumlama arasındaki bağlantıyı dikkatle takip etmesini bekler. sağladığı başlıca yarar, simülasyon sonuçlarını eleştirel biçimde değerlendirme becerisidir. Hangi topluluğun seçildiği, zaman adımının yeterliliği. Örneklemenin dengelenip dengelenmediği, sonlu boyut etkileri ve hata çubuklarının anlamı gibi sorulara yöntemli yaklaşmayı öğretir. Benzer kitaplar belirli yazılımların komutlarına veya tek bir algoritmaya yoğunlaşabilir. Allen ve Tildesley'in eseri ise fiziksel ilkeleri, algoritmik uygulamayı ve sonuç analizini aynı çatı altında birleştirir. Uzun menzilli etkileşimler, paralel hesaplama ve modern örnekleme başlıklarını içermesi, klasikleşmiş temelini güncel hesaplama gereksinimleriyle tamamlar. Bu denge, kitabı hem ders kitabı hem de araştırma sırasında dönülebilecek teknik başvuru kaynağı haline getirir. En ayırt edici yönü, simülasyonun nasıl çalıştığını açıklamakla yetinmeyip, hangi koşullarda güvenilir bilgi üretebildiğini de göstermesidir. Destek olmak isterseniz, Mihail P. Allen kitabı, podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.